Şimdi Hakimler kitabının yorumuna başlıyorum. Hakimler kitabı adını Yeşu'nun ölümünden Samuel'in yaşadığı döneme kadar İsrail'de hakimlik yapmış olan 12 adam ve bir kadından almıştır. Hakimler kitabının yazarı bilinmiyor. Kitap içinde 4 kez yazılı bulunan, o günlerde İsrail'de kral yoktu sözünden de anlaşılacağı gibi monarşi döneminde yazılmıştır. Ne demektir monarşi? Tek erklilik. Yani siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni döneminde yazılmıştır. Kitabın Samuel tarafından yazılmış olabileceği de düşünülmektedir. Hakimlerin hepsi yeteneklerinde sınırlıydı. Gerçekten de bunların her birinin kendine özgü zayıflığı ve eksikliği var görünse de bu zayıflıklar Rabbin işçiler için herhangi bir engel oluşturmamış ama Tanrı'nın yüce yönetimi altında olumlu birer etken haline dönüştürülmüşlerdir. Bu hakimlerin hiçbiri Musa ve Yeşu gibi İsrail ulusunun tamamına hitap eden ulusal bir önder olarak sivrilmemiştir. Kitapta kaydedilen gelişmeler ülke topraklarının sadece belirli bir bölümünde yaşanan, sürekliliği olmayan ama benzer diğerleri arasından seçilmiş olan gelişmelerdir. Hakimler kitabının konusuna geldiğimizde imandan düşme ve iyileştirme, ayağa kaldırmada Tanrı lütfu bu kitabın aslında konusudur. Hakimler kitabı kutsal kitap öğrencileri arasında yenilgi ve kurtuluş adıyla anılır. Bu adlandırma doğru bir adlandırmadır. Öte yandan bu kitapta vurgulanan diğer bir konu daha vardır. Hayal kırıklığı. İbraniler vaat edilen topraklara büyük bir umutla ve çok yüksek bir beklentiyle girmişlerdi. Son 40 yılını çöllerde geçirmiş, vaat edilen topraklara girerken Tanrı'nın gücü ve kılavuzluğuna bizzat tanık olmuş bir ulusun bu yeni topraklarda yüksek bir yaşam seviyesi ve zafer tasarlaması kadar doğal bir şey olamazdı. Ancak onların bu tasarısı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tasarlananlardan çok uzaklarda sürüklendiler ve düşmanları karşısında arka arkaya büyük yenilgiler aldılar. Hakimler kitabı bir tür felsefe tarihidir değerli dostum. Doğruluk bir ulusu ayağa kaldırır. Oysa günah herhangi bir ulus için utançtır. Bunu Özdeyiş 14:34'te okuyoruz. Evet, doğru yaşayan, sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürüyen bir ulus kalkınır, gelişir. Ama günah içerisinde yaşayan bir ulus ise aşağılara doğru gider. Hakimler kitabı tarihsel olarak İsrail ulusunun Yeşu'nun ölümü ile hakimlerin sonuncusu ve peygamberlerin birincisi olan Samuel dönemi arasındaki tarihini ele alır. Yeşu ile İsrail monarşisinin yani krallarının ortaya çıkışı arasında kalan boşluğu doldurur. Yeşu'nun Musa'nın yerini aldığı gibi kendisinden sonra onun yerini alacak bir önder yoktu. Bu dönem İsrail tarihinde vaat edilen topraklara girdikten sonra İsrail teokrasisinin denendiği bir dönem olarak bilinir. İkinci nokta, hakimler dönemi aynı zamanda İsrail halkının görünmeyen liderleri olan Tanrı'dan uzaklaşarak düştükleri derin ruhsal çöküntü dönemidir. O günlerde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. İşte bu dönemde kuşkusuz bir takım ilerlemeler kaydediliyordu ama sürekli olarak hataların yaşandığı karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. İsrail ulusunun tarihine baktığımız zaman ulusça Tanrı'ya hizmet ettiler. Bunun karşılığında kötülük yaptılar. Sonra kendi yollarında yürüdüler. Tutsak olarak satıldılar. Tutsaklık, hizmetçilik, Tanrı'ya seslendiler daha sonra Tanrı'ya döndüler. Tövbe ettiler ve Rab hakimler gönderdi ve böylece kurtarıldılar. İsrail ulusunun tarihi ulusça Tanrı'ya hizmet etmeleriyle başlar. Ama sonra her nedense geri adımlar atmaya başladılar. İsrailliler Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaparak bir put olan Baallara taptılar. Rabbi bir tarafa iterek Baala ve Aştarot'a kulluk ettiler. Rabbin İsrailoğullarına karşı olan öfkesi alevlendi ve sonuç olarak Rab onları düşmanlarının ellerine teslim etti. İsrail ulusu belirli bir dönem sürgünde yaşadı. Çok geçmeden İsrailoğulları üzüntüleri ve elemlerinden dolayı Tanrı'ya seslendiler. Tanrı'ya dönerek tövbe ettiler. Tanrı onların dualarını ve yakarışlarını işiterek onlara kendilerini kurtaracak olan hakimler gönderdi. Sonra İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Sonra bu aynı hikaye yeniden yaşanmaya başlandı. İsrailoğulları kötülük yaptılar. Tanrı'yı terk ettiler, kendi zevklerinin peşince yürüdüler, sonra sürgüne gönderildiler, diğer ulusların emrinde köle olarak yaşadılar, sıkıntılarının içindeyken Tanrı'ya seslendiler. Ona döndüler, yani Tanrı'ya döndüler, onlar için Tanrı hakimler gönderdi ve kurtulan İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. İşte kardeşim, tarihin bu çarkı aynı şekilde dönmeye devam etmektedir. Bunu kutsal kitabınızı okuyarak sizler de görebilirsiniz. Yeşaya peygamberin kitabı da Tanrı'nın verdiği bu tarih felsefesiyle başlar. Yeşaya, ulusların çöküşlerine yol açan üç aşamayı şöyle özetler. Ruhsal gerçeklerden ayrılmak. Ahlaki açıdan yozlaşmak. Üçüncü nokta ise herhangi bir ulusun vardığı son aşama olan siyasal anarşi. Bu üç aşama tarih boyunca ulusların yıkılıp dünya sahnesinden kaybolmasına yol açmıştır. Bunları tekrar edeyim. Ruhsal gerçeklerden ayrılmak, ahlaksal yönden yozlaşmak ve siyasal anarşi. Dediğim gibi bu üç nokta tarih boyunca ulusların yıkılıp gitmesine neden olmuştur. Eğer Hakimler kitabının günümüzde bize ne gibi bir ders verebileceğini öğrenmek istiyorsanız, bu durumda şu sözlere kulak verebilirsiniz. Siyasi gücün ahlaki yozlaşmasının etkilerinin giderek arttığı bu fırtınalı günlerde, üzerinde bu ulusun kurulduğu dinsel temeli korumak için her çeşit ruhsal değere sahip çıkılmasının ve bu değerlerin uygulanmasının kaçınılmaz bir gerçeği vardır. Çünkü bu temel hem ahlaki hem de ulusal büyümemizi harekete geçiren bir temel ola gelmiştir. Ulusların ekonomik veya siyasi çöküşünün en temel nedenini her nedense tarih sayfalarında görememekteyiz. Çünkü geniş boyutlara varmış ruhsal çöküntüyü yenebilmek için ya ulusça ruhsal bir uyanış yaşanmış, ya da gitgide artan ruhsal bozukluk ve çöküntüler nedeniyle tüm ulus ya çok büyük yaralar almış ya da tamamen tarih sahnesinden silinmiştir. Şimdi Hakimler kitabının bölümlerine bakalım. 1 ve 2. bölümün konusu Hakimler dönemiyle ilgili ön sözdür. 1. bölümde düşmanlarını ülke topraklarından tamamen kovamayan İsrail oğulları 12 oymağından 9 tanesinden söz edilir. Burada söze edilmeyen 3 oymak ise Ruben, İsakar ve Gad oymaklarıdır. Bunların da aynı mücadelede başarısız kaldıkları söylenebilir. Her oymağın düşmanı ayrıydı. Tüm ulus herhangi belirgin bir düşmana karşı hiçbir zaman savaşa girmemiştir. İsrail oymaklarının zayıflığı ilkin 3. ayette karşımıza çıkar. Orada bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Şimeyon oymağını yardıma çağıran Yahuda oymağından söz edilir. İsrailliler Yeşu'nun ölümünden sonra Rab'be bizim için Kenanlılarla savaşmaya ilk kim gidecek diye sordular. Rab Yahuda oymağı gidecek dedi. Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum diyor Hakimler 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. İsrail oymaklarının zayıflığı bu ayette geçen çıkmak sözcüğünden kolayca anlaşılmaktadır. Onlar burada Rab'be bundan sonra ne yapacaklarını ve Kenanlılara karşı durmak için içlerinden kimlerin gideceğini yani çıkacağını soruyorlardı. İsrailoğulları tarafından uzaklaştırılmadıkları için Kenanlılar ülke topraklarına iyice yerleşmişlerdi. Daha sonra Saul ve Davut'un hükümranlığı dönemlerinde de Kenanlılar İsrail ülkesinde bir çiban başı olarak bulunmaya devam edecektir. Rab ne diyor? Rab Yahuda oymağa gidecek dedi. Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum. Açıkçası Kenanlılar İsrailoğullarının baş düşmanıydılar. Yahuda oğulları kardeşleri Şimon oğullarına Kenanlılarla savaşmak için payımıza düşen bölgeye bizimle birlikte gelin dediler. Sonra biz de payınıza düşen bölgeye sizinle geliriz. Böylece Şimon oğulları Yahuda oğullarıyla birlikte gitti diyor 3. ayette. İlk bakışta bu Yahuda ile Şimeyon oymaklarının birlikte hareket etmeleri güzel bir işbirliğiymiş gibi görünüyordu. Doğru, bu güzel bir işbirliğiydi ama aynı zamanda onların zayıflığının da bir belirtisiydi. Kendi topraklarındaki Kenanlıları sürebilmek için Yahuda oymağının diğer oymaklardan yardım istemesine hiç gerek yoktu. Rabbin de yardımıyla onlar bunu kendi başlarına kolayca halledebilirlerdi. İşte bunun bir sonucu olarak Kenanlılar ülke topraklarından hiçbir zaman atılamamışlardır. 4. ayette Yahuda oğulları saldırıya geçti diyor. Rab Kenanlılarla Perizlileri ellerine teslim etti. Bezek de onlardan 10 bin kişiyi öldürdüler diyor Hakimler 1. bölüm 4. ayette. Unutmayalım ki değerli dostum, Hakimler kitabı günümüzden yaklaşık 3200 yıl kadar gerilere gidiyor. O zamanın tarihini, o zaman geçen olayları bize anlatıyor. Daha sonra göreceğiz. Aslında bununla Tanrı bize ruhsal savaşmamızın ilkelerini, kurallarını bize öğretmek istiyor. Evet, atılan bu ilk zafer adımından sonra Yahudiye bölgesindeki insanların Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği mirası vereceğine inanmaya başlamış olacaklarını düşünürdünüz değil mi? Sonra ne oluyor? Sonra dağlık bölgede Negev'de ve Şefela'da yaşayan Kenanlılarla savaşmak üzere güneye yöneldiler. Eski adı Kiryat Arba olan Hebron'da yaşayan Kenanlıların üzerine yürüyerek Şeşay, Ahiman ve Talma'yı yenilgiye uğrattılar. Oradan eski adı Kiryat Sefer olan Debir kenti halkının üzerine yürüdüler diyor Hakimler 1. bölüm 9-11 ayetlerde. Debir kenti Kenan halkı için bir kültür merkeziydi. Şehire kitapların şehri adı verilmiş olması bir rastlantı değildir. Sanımca bölgenin en önemli kitaplığı orada bulunmaktaydı. Kalev, Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Kalev de kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi diyor Hakimler 1. bölüm 12-13 ayetler arasında. İsrailoğullarının ilk ele geçirdiği ve elinde en uzun tuttuğu topraklar dağlık bölgelerdeki topraklardı. Akdeniz ile bu dağlık bölgeler arasında kalan düzlük araziler, İsrailoğulları ile Kenanlılar arasında yaşanan sürekli çatışmalara tanık olmuşlardır. İsrailoğulları vaat edilen topraklara yerleştikten sonra bu topraklarda yaşayan Kenanlıların dininin etkisi ve ayartısı altında kalmışlardır. Kenanlıların dinsel inancı sapık bir inançtı ve çok geçmeden İsrailoğulları da bu dinin, bu putperestliğin etkisiyle kendilerini cinsel yozlaşma içerisine düşmüş ve gerçek Yahudi inancından uzaklaşmış buldular. Unutmayalım ki Hakimler kitabı günümüzden aşağı yukarı 3000-3200 yıl kadar gerilere gidiyor. O dönemin olaylarını bize anlatıyor. Bu şehri kim ele geçirirse ona bir ödül vaat edilmiştir ve bu ödül Kaleb'in kızı Aksa'ydı. Gramatik olarak Otniel Kaleb'in ya yeğeniydi ya da küçük erkek kardeşiydi. Ama bununla birlikte onun Aksa ile evlenmiş olması onu Kaleb'in damadı durumuna da getirmişti. Onun bir hakim olarak belirlenmesi Kaleb'e olan yakın akrabalığı nedeniyle olmuştur. Adam kayrıcılık ve torpil tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de yaygındı. Aslında insan oldum olası bu tür olaylar her zaman ola gelmiştir. Eğer Otniel Kaleb'in değil de sokaktaki işçi Yusuf Efendi'nin damadı olsaydı, bu durumda onun bir hakim olabilmesi tamamen bir hayal olurdu. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer bazıları önemli bazı mevkilerde ve görevlerde ise, büyük oranda bu o kişilerin becerisi, çalışkanlığı ve bileklerinin hakkıyla olmamış ama birilerinin aracılığıyla, kayırmasıyla, açıkçası torpiliyle olmuştur. Bu dünyada zengin ve de önemli bir mevkide bir dayın varsa hiç korkma. En kısa zamanda en yüksek mevkilere sen de gelebilirsin. Tıpkı Otniel'in durumunda olduğu gibi. Bunun böyle olmaması gerekir ama maalesef bu böyledir. Eğer Otniel bugün yaşamış olsaydı böyle bir ayrıcalığı belki hiç olmayacak, bizim gibi sıradan biri olarak yaşayacaktı. Bu bölümde kendilerinden söz edilen 12 oymaktan 9 tanesinden yenilgi ve beceriksizlik bağlamında söz edilmektedir. Bundan önce Yahuda ve Şimeyon oymaklarını ele almıştık. Şimdi Benyamin ve Manasse oymaklarına bakacağız. Yenilgi ve beceriksizlik İsrail oymaklarının her birinin sırayla karşı karşıya geldiği bir sorundu. Bununla birlikte Benyamin oğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevusluları kovmadılar. Yevuslular bugüne dek Yeruşalim'de Benyamin oğulları ile birlikte yaşaya geldiler diyor Hakimler 1. bölüm 21. ayette. Bugüne kadar dediği nedir? Yani kutsal yazıların bu kesiminin yazıldığı güne kadar. Manasse oğulları Beyt Şeyan, Tanak, Dor, İvleyem, Megiddo ve bunların çevre köylerindeki halkı kovmadı. Çünkü Kenanlılar bu topraklarda kalmakta kararlıydı. İsrailliler Kenan halkını tümüyle kovamadılar ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar. Efraim Gezer'de oturan Kenanlıları kovmadı. Kenanlılar Gezer'de İsraillerin arasında yaşadılar. Zevulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailliler arasında yaşayan bu Kenanlılar angarya işleri yaptılar diyor Hakimler 1. bölüm 27-30 ayetler arasında. Kayıtlardan da anlaşılacağı gibi İsrailoğulları Kenanlıları ülke topraklarından kovmada büyük bir beceriksizlik örneği sergilemişlerdi. Aşer oğullarına gelince onlar da Aku, Sayda, Ahlav, Aksiv, Halbe, Afek ve Rehuf halklarını kovmadılar. Bu topraklardaki Kenanlıları kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar. Naftali, Beyt, Şemeş ve Beyt Anat halkını kovmadı. Buraların halkı olan Kenanlılarla birlikte yaşayıp onları angaryasına çalıştırdı diyor 31-33 ayetler arasında. Ve bunlar İsrail'in Dan oymağını kovalayarak dağlık bölgelere sürdüler. Amorlular Dan oğullarını ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular diyor 34. ayette. İşte Tanrı'nın İsrailoğullarına vaat ettiği, vaat edilen topraklar buydu. Ama ne yazık ki İsrail'in oymaklarından hemen hemen hiçbir tanesi kendilerine vaat edilen toprakları tamamıyla ele geçirmeyi başaramadı. Şehire kitapların şehri adı verilmiş olması bir rastlantı değildir. Sanımca bölgenin en önemli kitaplığı orada bulunmaktaydı. Kalev, Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi.